Ayrım 50. Kızıl Gökler Altında Kızıl Denizler. Scott Lynch. Sayfa 455. Loki az sonra bir kolundan tuttu, Antoru Nera ile beraber geminin beline geri döndü. Adamın elleri arkadan bağlıydı. Loki onu meçlerinden birini kınından çıkarmış olan Zamira'ya doğru sertçe itti. Kadının arkasında duran Tregane az önce can veren denizcinin cesediyle harıl harıl ilgileniyordu. Kesik ve kanlı tünik çıkarılıp atılmış, cesede temiz bir tane giydirilmişti. Ölümcül yaranın bulunduğu yerde artık yalnızca küçük bir kırmızı leke vardı ve Tregane kıpırtısız bedeni kurtarmak hala elindeymiş gibi bir izlenim yaratmaktaydı. Drakasha kaptanı yakaladı ve meçini adamın göğsüne dayadı. ''Tanıştığımıza memnun oldum.'' dedi kadın. Silahın kıvrık ağzını Nera'nın korumasız boynuna doğru kaydırarak adam inledi. ''Geminin trimi epey kaymış. Taşıdığınız altın çok fazla ağırlık yapıyor. Kaptan kesesini bir an önce bulup çıkarmalıyız.''
''Ben kesenin yerini tam olarak bilmiyorum.'' dedi Nera.
''Tabii canım. Zaten ben de balıklara osurarak alev püskürtmeyi öğretebiliyorum.'' karşılığını verdi Drakasha. ''Sana bir fırsat daha tanıyorum. Ondan sonra yaralıları denize atmaya başlayacağım.''
''Ama lütfen bana dendi ki, sana kim ne dediyse desin, o kişi ben değildim. Ben
''Alime'' dedi Drakasha, ''tedavi ettiğin adam için bir şeyler yapabilir misin?''
''Yakın bir zamanda dans edebilecek durumda değil.'' cevabını verdi Tregane, ''ama evet iyileşecek.''
Drakasha boştaki elinin yerini değiştirerek Nera'yı Tuni'nin yakasından kavradı, sonra sağına iki adım attı ve aşağı bile bakmadan meçini ölü denizcinin gırtlağına sapladı. İrkilerek geri çekilen Tregane seyirmiş gibi göstermek için cesedin bacaklarını hafifçe itti. Nera'nın ağzından bir inilti kaçtı.
''Tıp öyle belirsiz bir alan ki.'' dedi Drakasha. ''Kamaramda.'' dedi Nera. ''Yatağımın üstündeki pusulanın yanında bulunan gizli bir bölmede. Lütfen, lütfen diğer tayfalarımı öldürmeyin.''
''Aslına bakarsan hiçbirini öldürmedim.'' diyen Drakasha meçini cesedin boğazından çekip çıkardı. Nera'nın pantolonuna sildi ve adamın yanağına bir öpücük kondurdu.
''Adamın birkaç dakika önce ölmüştü ama baytarım diğer yaralıları zahmetsizce kurtarabileceğini söylüyor.''
Kadın Nera'yı gerisin geri çevirdi, ellerini bağlı tutan ipi kesti ve sırıtarak onu Loki'ye doğru itti.
''Şunu diğer tutsakların yanına geri götür Ravel, sonra da bir zahmet gizli bölmesini boşalt.''
''Nasıl istersen kaptan.''
Bunun ardından yakaladıkları ilk mahremiyet anında birbirlerinin düğün kıyafetlerini yırtıp atan yeni evli çiftlerden daha büyük bir hevesle balıkçılığı talan etmeye koyuldular. Loki hayatı boyunca çaldığı her şeyden daha fazla cismani eşya içerdiği için esasen dev bir hırsızlık olan bu işe kendini kaptırınca yorgunluğunun geçtiğini hissetti. Gerçek bir neşeyle gülüşüp şakalaşan fakat her şeye rağmen hızlı ve sistemli bir şekilde çalışan orkideliler onu görevden göreve koştular. Öncelikle taşınabilir ve nispeten değerli ne varsa topladılar. Şarap şişeleri, Efendi Nera'nın resmi gardırobu, mutfaktaki çay kahve çuvalları ve balıkçılığın ufacık silahlığındaki birkaç arbalet. Geminin seyir aygıtlarına ve kum saatlerine bizzat değer biçen Drakasha, sadece Nera'nın güvenle limana ulaşmasını sağlayacak kadarını geride bıraktı. Daha sonra Utgar ile Porsu Filinta'yı baştan kıça gezerek denizcilikle ilgili tüm yükü ve teçhizatı sağ kalan çaylak posta mensuplarına taşıttılar. Simyasal üstüpü, kaliteli yelken bezi, marangozluk aletleri, zift fıçıları ve kangal kangal yeni halat.
''İyiymiş be.'' dedi Utgar Loki'nin sırtına yaklaşık 25 kilo halat ve bir kutu metal E'ye yüklerken. ''Bunlar Hovard'a limanında çok pahalı. En iyisi bizim deyimimizle Bordo indirimiyle almak.''
Bunun ardından geriye bir tek balıkçılığın kargosu kaldı. Tüm ana güvertenin kaporta mazgalları çıkarıldı ve iki gemi arasında neredeyse akıl sır ermez bir halat ve makara şebekesi kuruldu. Öğleye doğru kasalar, fıçılar ve muşambaya sarılı bohçalar zehirli orkideye taşınıyordu. Nera'nın vaat ettiği her şey fazlasıyla çıkmıştı. Terebentin, yağlanmış cadı tahtası, ipekler, koyun postlarıyla yastıklanmış kaliteli sarı şaraplar ve fıçılar dolusu dökme baharat. Hava kısa sürede karanfil, Hindistan cevizi ve zencefil kokularıyla doldu. Loke makaraların başında bir iki saatlik işin ardından yarı ter yarı tarçın tozu olan kahverengi bir bulamaçla kaplandı. Akşamüstü saat 5'te kaptan Drakasha bu cebri varlık naklini durdurdu. Zehirli orkide ışıltılı sularda daha batık bir vaziyette dururken hafiflemiş filinta ise bir örümceğin çenelerinin arasında düşmek üzere olan bir böcek kabuğu gibi rahatça yüzüyordu. Drakasha'nın mürettebatı onu tamamen soymamıştı elbette. Balıkçıl mürettebatının su, salamura et, ucuz bira ve pembe su fıçılarına dokunmamışlardı. Hatta Drakasha'ya göre fazla derin veya elverişsiz bir şekilde yüklenmiş, değerli mallarla dolu birkaç kasayı ve koliyi de geride bırakmışlardı. Yine de adam akıllı bir talan gerçekleştirilmişti. Karada iş yapan herhangi bir tüccar limandaki bir geminin bu kadar çabuk boşaltılmasından fazlasıyla hoşnut kalırdı. Balıkçılığın morfidarında kısa bir tören düzenlendi. Zamira bir İono rahibesi olarak her iki geminin de ölülerini kutsadı. Sonra kurtarıcıların silahlarıyla ağırlaştırılmış eski yelken bezlerine sarılı naaşlar bordadan aşağı bırakıldı. Kurtarıcılar ise tek kelime edilmeden denize atıldı.
''Saygısızlık ettiğimiz yok.'' dedi Utgar Loke bununla ilgili olarak onun kulağına fısıldadığında. ''Onların inancına göre öldükleri anda kendi tanrıları tarafından kutsanır giderler. Bu kafirleri öylece denize atarsan kimse kusuruna bakmaz. Onlardan birkaçını daha öldürmen gerekirse bunu bilmek işine yarar, ne dersin?''
Sonunda o günkü uzun işleri sahiden de nihayete erdi ve Efendi Nera ile mürettebatı bir kez daha kendi başlarının çarelerine bakmaları için serbest bırakıldı. Drakasha'nın okçuları serenlerdeki tüneklerinde nöbet tutarken iki geminin arasındaki halat ve makara şebekesi toplandı. Zehirli orkide filikalarını yukarı çekti ve yelkenlerini açtı. Dakikalar içinde güneybatıya doğru saatte 7-8 deniz mili hız yapıyorlardı. Balıkçıl ise altüst edilmiş bir halde denizde sürükleniyordu. Loki gün boyu Jean'ı çok az görmüştü ve her ikisi de ayrılıklarını muhafaza etmek için ellerinden geleni yapıyora benziyordu. Nasıl ki Loki bütün gün kendini ağır işe vermişse, Jean da kıç güvertesinde Del Mastro'ya refakat etmişti. Güneş ufkun ardında batana ve çaylak posta kabul töreni için bir araya toplanıp bağlanana dek tekrar konuşacak kadar birbirlerine yaklaşmadılar. Üçüncü kısım. Tüm yeni üyeler ve geminin eski mürettebatının yarısı balıkçıldan kaldırdıkları raflar dolusu kaliteli doğu şarabının coşturduğu şen vardiyadaydı. Loke markalardan ve mahsullerden bazılarını tanıdı. Kamor'da şişe başı 20 şilinden daha düşüğe satılmayacak içkiler bira gibi lıkır lıkır içiliyor, kutlama yapan erkeklerle kadınların başlarından aşağı boca ediliyor ya da öylece güverteye dökülüyordu. Hem erkek hem de kadın orkideliler ulağın eski mürettebatıyla artık hiç çekinmeden kaynaşıyorlardı. Zar oyunları, güreş müsabakaları ve şarkı çemberleri kendiliğinden patlak vermişti. Dile getirilen ve getirilmeyen arkadaşlık teklifleri her yerdeydi. Jabril en az bir saat önce kadın bir tayfayla birlikte alt güvertelere girip gözden kaybolmuştu. Loke tüm bunları sancak bordasından, yükseltilmiş kıç güvertesinin hemen altından seyretti. Sancak merdivenleri küpeşteye bitişik değildi. İnce yapılı birinin ikisinin arasına rahatça sığabileceği kadar boşluk vardı. Güvertede dolaştığı süre boyunca Ravel yeteri kadar samimiyetle ve coşkuyla selamlanmıştı. Fakat kuytu bir köşeye çekilmesinin ardından hiç kimse onu özlüyormuş gibi görünmüyordu. Loki ellerinde tuttuğu ağırlığınca gümüş eden mavi şarap dolu büyük deri tulumu henüz ağzına sürmemişti. Genç adam kahkahalar atarak kafayı çeken koskoca denizci kalabalığının ötesine baktığında geminin karşı küpeştesinde duran Jan'ı seçebiliyordu. O seyretmeyi sürdürürken çok daha kısa boylu bir kadının silüeti iri yarı adama arkadan yaklaştı ve elini uzattı. Loki başını çevirdi. Hafiften fosforlu köpüklerle bezeli siyah bir jöleyi andıran sular geminin yanından akıp gidiyordu. Orkide gecenin içinde hızlı bir seyir tutturmuştu. Yüklü haliyle denizin çalkantısına daha az boyun eğiyor ve bu küçük dalgaları havaymışçasına yarıyordu.
''Henüz çömez bir teğmenken'' diye geldi Kaptan Drakaşa'nın sesi kulağına. ''Bir subay kılıcıyla çıktığım ilk seferde bir şişe şarap çaldım ve bu konuda kaptanıma yalan söyledim.''
Kadın usulca konuşmuştu. İrkilen Loki etrafına bakındığında onun tam tepesinde kıç küpeştesinin ön trabzanında durduğunu fark etti.
''Üstelik sadece ben değil'' diye sözlerini sürdürdü Drakaşa. ''Çömezler kuşetindeki sekizimiz birden. Şişeyi kaptanın özel stokundan ödünç aldım. Onu bitirdiğimizde denize atacak kadar akıllı davranmam gerekirdi.''
''Bu olay Sayrune donanmasındayken mi oldu?''
''Harikulade majestelerinin ebedi Sayrune deniz kuvvetlerindeyken.''
Drakaşa'nın tebessümü karanlığa karşı beyaz bir hilalden ibaretti ve dalgaların üstündeki köpükler kadar silikti.
''Kaptan bizi kırbaçlatabilir, rütbemizi düşürebilir, hatta karaya çıktığımızda divanı harbe verebilirdi. Öyle bir şey yapmaktansa bize ana direğin Baba Fingo serenini indirtti. Tabii ki yedeğimiz vardı ama bize indirdiğimiz serenin verniğini kazıttırdı. Bahsettiğim şey yekpare meşedendi, 3 metre uzunluğundaydı ve 1 bacak kadar kalındı. Kaptan bizden kılıçlarımızı aldı ve ancak Baba Fingo serenini yersek onları geri vereceğini söyledi. Bir uçtan diğerine kadar tüm kıymıklarıyla.
Yemek mi?
Kişi başı neredeyse 40 santim sapasağlam meşe dedi Drakaşa. Onu nasıl yiyeceğimiz bize kalmıştı. 1 ay sürdü, her şeyi denedik. Onu kazıdık, sıyırdık, kaynattık, hamur yaptık, yenilir hale getirmek için 100 farklı yol denedik ve her gün kendimizi zorlaya zorlaya birkaç kaşık yahut parça yuttuk. Çoğumuz hasta oldu ama sereni yedik.
Tanrılar aşkına!
Bittiğinde kaptan bize gemi arkadaşları arasındaki sırların gemiyi azar azar parçaladığını, tıpkı bizim Baba Fingo serenini çiğnememiz gibi onu çiğneyip tükettiğini söyledi.
Ah, Loki iç geçirdi ve nihayet sıcak leziz şarabından bir yudum içti. Herhalde bu biraz daha tahlil edileceğim anlamına geliyor değil mi?
Gel de Morfidar da bana katıl.
Bunun bir rica olmadığını bilen Loki ayağa kalktı. 4. Kısım.
Adalet dağıtmanın bu kadar yorucu olduğunu asla tahmin edemezdim dedi Ezri. Orhide'nin iskele küpeştesinden denizi seyretmekte olan Jan'ın sağında belirerek.
Aylardan biri güneyde daha yeni yeni yükselmeye başlamıştı. Gece ufkunda çıkıntı yapan yarım bir gümüş sikke gibi görünüyordu ve doğmaya değip değmeyeceğini tembelce düşünürmüş gibi bir hali vardı.
Uzun bir gün geçirdin Teğmen.
Jan gülümsedi.
Jerome dedi kadın bir elini uzatıp genç adamı sağ koluna koyarak. Bana bu gece tekrar Teğmen dersen seni öldürürüm.
Nasıl istersen
ile başlayan Teğmen'den başka bir şey. Hem zaten beni bu akşam bir kez idam etmeyi denedin. O girişimin nasıl sonuçlandığına bir bak.
Olabilecek en iyi şekilde dedi artık onunla beraber küpeşteye yaslanan Ezri. Üstünde zırhı yoktu. Sadece ince bir tünik ile baldırlarına kadar inen bir pantolon giymişti. Ayaklarında ne pabuç ne de çorap vardı. Saçları açıktı ve omuzlarına dalga dalga inen koyu renkli bulleleri rüzgarda uçuşuyordu.
Jan kadının ağırlığını küpeşteye verdiğini ve bunu belli etmemek için epey uğraştığını fark etti.
Bugün birkaç yılıma gereğinden fazla yaklaştın dedi genç adam.
Daha fazla yaklaştığım da oldu ama sen çok iyi bir dövüşçüsün bunu biliyor musun?
Öyle oldum söy.
Tanrılar aşkına, o ne kadar sefil bir sözdü öyle. Tabii ki iyi bir dövüşçüsün. Daha esprili bir şey söylemeye niyetliydim cidden.
Öyleyse söyledim farz et.
Jan sakalını sıvazladı ve karın boşluğunda bir sıcaklık, tedirginlikten doğan hoş bir kıpırtı hissetti.
Hatta bunu ikimiz de yapabiliriz. Ben de ambardaki fıçıların üstündeyken günlerce pratiğini yaptım. Tüm o esprili zırvaları unuttum gitti.
Pratik yaptın ha?
Evet, şu Jabril bayağı çekici biri değil mi?
Adamın dikkatini çekebilmek için onunla biraz laflamam gerekiyordu.
Ne?
Yoksa sadece erkeklerden hoşlandığımı sana söylemedim mi? Uzun boylu erkeklerden.
Ah, seni bir kez güverteye yapıştırdım Valora.
Aynı şeyi tekrar yapa.
Hah, bu halinle mi?
Halim şu anda hayatını kurtaran tek şey.
Mürettebatın gözü önünde bana ağzına geleni söylemeye cüret edeme.
Tabii ki ederim.
Evet doğru edersin.
Şu sevimli gürültü patırtıya bir bak. Seni ateşe versem bile kimsenin fark edeceğini sanmam. Onu bırak, ana güverte ambarında silahlık dolaplarındaki mızraklardan çok daha sıkı bir şekilde birbirine dolanıp iş bitiren çiftler var. Bu gece sessiz sedasız bir yer istiyorsan ancak provalardan birinin 200 veya 300 metre uzağında bulabilirsin.
Yok sağ ol, köpek balıklarının lisanında lütfen beni yeme demeyi bilmiyorum.
Öyleyse burada bizimle beraber mahsur kaldın demektir ve biz de yeterince uzun zamandır sizin çaylak postadan çıkmanızı bekliyorduk.
Kadir ona sırıttı.
Bu gece herkes herkesi yakından tanıyacak.
Şimdi ne diyeceğini veya yapacağını bilemeyen Jean ardına kadar açılmış gözlerle ona baka kaldı. Kadının sırıtışı kayboldu ve yerini çatık kaşlı bir ifade aldı.
Jerome, ben yanlış bir şey mi yapıyorum?
Yanlış mı?
Nedense geri çekilip duruyorsun, sadece vücudunla değil boynunla da. Sanki...
Ah hayır hayır, Jean güldü, uzanıp bir elini kadının omzuna koydu ve teğmen o eli orada tutmak için kolunu kaldırdığında yüzüne şapşalca bir sırıtışın yayıldığını hissetti.
Ezri, gemiye çıktığımız gün bizi yüzdürdüğünde gözlüğümü kaybettim. Ben yakın kör dedikleri türden biriyim. Galiba farkında bile olmadan sana odaklanmaya uğraşıyordum.
Ah tanrılar aşkına diye fısıldadı kadın, üzgünüm.
Üzülme, sana odaklanmaya çalışmak tüm sıkıntılara değer.
Öyle demek is...
Biliyorum.
Jean karnında beliren tedirgin bir baskının yukarı göç ederek göğsünü doldurduğunu hissetti ve derin bir nefes aldı.
Bak bugün neredeyse canımızdan olacaktık. Bu oyunların canı cehenneme. Benim de bir şeyler içmek ister misin?
5. kısım. Seyret dedi Drakaş'a. Morfidar'da duran Loki iki kıç fenerinin ışığının arasından geminin fosforlu kuyruk dalgasına baktı. Her iki fener de başıyla aynı ebatlardaydı ve transparan yaprakları suya doğru hafifçe sarkan parlak cam orkideler biçimindeydiler.
''Tanrılar aşkına'' dedi ürperen Loki.
Kuyruk dalgasıyla fenerlerin arasındaki ışık sudaki şeyi görmesine ancak ucu ucuna yetecek kadardı.
O zehirli orkidenin arkasındaki çalkantılı suyun altında yüzen siyah renkli ve uzun bir gölgeydi. 4-4,5 metre uzunluğundaki yılan kavi ve sinsi yaratık kendini geminin kuyruk dalgasında saklıyordu. Bir çizmesini Morfidar'a dayamış olan Kaptan Drakasha'nın yüzüne kayıtsızca bir memnuniyet ifadesi hakimdi.
''Bu da ne böyle?''
5 veya 6 ihtimal var dedi Drakaş'a. Bir balina solucanı veya dev bir ahtapot olabilir.
Bizi takip mi ediyor?
Evet.
Peki tehlikeli mi?
İçkini suya düşürürsen peşinden atlama.
Sence ona birkaç ok attırman gerekmez mi?
Bundan daha hızlı yüzemeyeceğinden emin olsaydım attırabilirdim.
İyi bir tespit.
Buralarda gördüğün her tuhaf şeye ok atarsan elinde hiç ok kalmaz Ravel.
Kadın iç geçirdi ve büyük oranda yalnız kaldıklarından emin olmak için etrafına bakındı. En yakınlarındaki tayfa 8-9 metre önlerinde yer alan dümenin başındaydı.
Bugün oldukça iyi iş çıkardın.
Eh, tersini yapsaydım başıma gelebilecek şeyler pek hoş değildi. Filikalara öncülük etmene izin verdiğimde intiharında parmağım olacağını sanıyordum. Neredeyse oluyordu kaptan. Ben, bak o dövüş boyunca felaketle aramda sadece birkaç santim vardı. Olanların yarısını hatırlamıyorum bile. Tanrılar altıma kaçırmama mani olarak beni kutsadılar. Eminim nasıldır biliyorsundur.
Biliyorum, bazen bu tür şeylerin tesadüf olmadığını da bildiğim gibi. Sen ve Efendi Valora o çatışmada yaptıklarınızla epey bir heyecan uyandırdınız. Hünerlerin eski bir tartım ustasına göre sıra dışı.
Tartıp ölçmek sıkıcı bir meslektir dedi Locke. İnsan bir hobiye ihtiyaç duyuyor.
Argo'nun adamları seni tesadüfen işe almadılar değil mi?
Ne?
Hikaye dediğim bu garip meyveyi soyacağımı söyledim Ravel ve yavaş yavaş soyuyorum da. Hakkındaki ilk izlenimim olumlu değildi fakat zamanla gözüme girdin ve sanırım cehaletine rağmen eski mürettebatını nasıl etkin altına aldığını anlıyorum. Doğaçlama sahtekarlığa gerçek bir yatkınlığın varmış gibi gözüküyor.
Tartıp ölçmek çok ama çok sıkıcı.
Yani sen sadece sakin bir mesleği olan ama aynı zamanda da tesadüfen casusluk yeteneklerine sahip bir adamdın öyle mi? Ve de kılık değiştirme ve de kumanda etme, silah kullanmadaki becerinden veya hem yakın hem de fazlasıyla eğitimli dostun Jerome'dan bahsetmiyorum bile.
Annelerimiz görse bizimle gurur duyardı.
Argon sizi Priori'den ayırıp kendi saflarına falan katmadı dedi Drakaş'a. Siz ikili ajanlarsınız. Argon'un emrine girmesi planlanmış kışkırtıcılar. O gemiyi dile getiremeyeceğin bir hakaret sebebiyle çalmadın. Onu çaldın çünkü Argon'un itibarına zarar vermen emredilmişti. Hem de büyük bir olay çıkararak. Lütfen Ravel, bunun başka bir mantıklı açıklaması olamaz.
Tanrılar aşkına, amma cazip bir fırsat diye aklından geçirdi Loki.
Bir hedef beni sorgusuz sualsiz kendi yanılgısına davet ediyor.
Fosforlu kuyruk dalgasına ve onun altında yüzen gizemli yaratığa baktı. Ne yapacaktı? Fırsattan istifade edip Ravel ve Valora kimliklerini Drakasha'nın zihninde katmerleyip oradan hareket mi edecekti? Yoksa... Jan'ın azarı hafızasında canlanınca yanakları kızardı. Jan onu yalnızca dini sebeplerden veyahut Del Mastro yüzünden kınamamıştı. Mesele olaya yaklaşımıyla ilgiliydi. Hangisi daha etkili olurdu?
Bu kadına bir hedef muamelesi mi yapacaktı? Yoksa bir müttefik mi?
50. ayrımın sonu. Sayfa 465.